Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikte oluyoruz. Efendim, kitapların ve dergilerin dünyasından bahsetmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir de konuğumuz var. Hamit Kardaş bizimle beraber. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Geçen hafta da sizle beraberdik.
Evet.
Çok güzel bir program olmuştu. Dedik ki eyvallah, bu hafta da beraber yapalım bu programı. O da sağ olsun kırmadı bizi. Ayağınıza sağlık. Furkan, bu programımızı arzu edersen Genç Dergisi'nin Eylül sayısında neler var? Biraz ondan bahsederek giriş yapalım.
Hay hay Yusuf.
Ardından Notos Dergisi'nin Ağustos-Eylül sayısı var önümde. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Senin hangi kitaptan bahsedecektin bu hafta?
Evet, bende de bu hafta Cengiz Han isimli bir kitap var.
Kronik Yayınlarından çıkan.
Kronik Yayınlarından çıkan Jack Weatherford'un bu kitap.
Birazdan bundan detaylı gireceğiz.
Evet, detaylı olarak bahsederiz.
Nurettin biraz. Yıldız Hoca'nın İnternet Fıkhı isimli yeni bir kitabı yayınlandı. Tahlil Yayınlarından. Ondan da söz etmeye çalışacağız. Ve vaktimiz yeterse başka kitaplara da değinmeye gayret edeceğiz. Efendim, Genç Dergisi 144. sayısına ulaştı. Eylül sayısıyla beraber. Hakikaten dergicilikte iyi bir rakam bu. Çünkü pek çok dergi günümüzde maalesef bir sayı çıkıyor, iki sayı çıkıyor, 10 sayı, 20 sayı çıkabilirse çok başarılı görünüyor ve daha sonra kapanıyor.
12 yılı geride bırakmış oluyor. 12 de ergenlik çağı, gençlik çağı
evet,
artık.
Daha da olgunlaştı diyebilirim. Her sayısı hakikaten, yani sadece içinde olduğumuzdan dolayı değil, daha da iyi gidiyor. Burada tabii editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın büyük emeği, genelliğin yönetmeni Lütfü Arslan'ın çok büyük emeği söz konusu. Bu sayısında tabii okullar da açıldığı için Hamit abi malumunuz, okul farkına varsın bir kalbimiz var sloganıyla çıktı. Daha çok eğitim meselesini işleyen geniş bir dosya çalışması. Burada da hani temel olarak artık eğitimin niteliği değişiyor ve bilgi sürekli güncelleniyor. Okullar bu noktada ne yapmalı? Yani kampüsler bize ne vermeli? Okullar bize ne vermeli? Yani sadece ham bilgi vermek çoğu zaman yeterli gelmiyor. Beceri de vermeli, ahlak da vermeli. Ve daha önemlisi, dergide işlenilen mesele şu: öğrenmeyi öğretmeli okullar. Yani bilgiye nasıl ulaşacağız? Öğrenme aşkını her zaman nasıl diri kalabilecek? Bunu öğretsin ve bunu versin bize deniliyor Furkan. Bu sence de çok kıymetli bir mesele değil mi? Yani okullar, çünkü hakikaten bilgi sürekli gelişiyor ve internet vasıtasıyla çok daha kolay erişiyoruz artık. Bu sadece okulun vazifesi bu olursa biz niye hayatımızın bu kadar çok saatini okullarda harcayalım ki?
Yani İngiliz filozof Francis Bacon'ın güzel bir sözü var: bilgi güçtür diye. Günümüzde artık bilgi güç değil. Çünkü insanların bilgiye erişimi gayet rahat. Çok basit bir insan bile, dünyanın çok farklı yerlerinde, imkanları kısıtlı olan bir insandan bahsediyorum, çok dünyanın çok farklı yerlerinden bilgi sahibi olabiliyor. Ama günümüzde kıymetli olan şey bilgiyi kullanma becerisi. Bilgi kullanıldığı takdirde kıymet kazanıyor ve olumlu bir takım dönüşler söz konusu oluyor. Dediğin gibi Yusuf, yani okullarımızda bilgiyi öğretmekten ziyade bilgiyi kullanma becerilerinin ön plana çıkmasında ben yarar görüyorum.
Ve öğrenmeyi öğretmek.
Tabii öğrenmeyi öğretmek.
Siz ne dersiniz Hamit abi?
Bir metodolojinin ortaya konulması gerekiyor eğitim sisteminde bence de. Yoksa artık bilgisayarlar aracılığıyla zaten isteyen istediği zaman, istediği yerden, vapurda, otobüste istediği bilgiye ulaşabiliyor. Belki doğruluğu eleştirilebilir, sağlamlığı falan teyide ihtiyaç duyabilir ama bir şekilde bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay olmaya başladı. Fakat şöyle bir durum söz konusu bizde. Öğretim hayatı bittikten sonra insanlar artık zaten kitaba dönüp bakmıyor bile neredeyse.
Evet. Bugün yani eğitimi de okulla sınırlıyoruz.
Okulla sınırlıyoruz. Bu anlamda okulu ömrümüzün tamamına yaymanın bir yolunu bulmamız
Doğru.
gerekiyor.
Devam edelim, dergide neler var? Editör yazısı "Öğrenmeyi Öğren Gerisi Gelir" başlığını taşıyor. Süleyman Ragıp Yazıcıların imzasıyla. Ardından Salih Yüzgenci'nin ve Beytullah Demircioğlu'nun hazırladığı Olaylar ve Yorumlar köşesi bizi bekliyor. Ardından biraz evvel bahsettiğim eğitim dosyası giriyor ve epeyce bir sayfa eğitim dosyası işlenmiş. Ondan da birkaç cümle bahsedelim, neler var içerisinde. Selim Tiryakioğlu'nun, kendisi Yale Üniversitesi'nde, Eğitimden Ne İstemeli başlığını taşıyan uzunca bir yazısıyla dosyanın aslında ana gövdesini oluşturuyor. Bunun dışında Sakarya Üniversitesi'nden Ali Öztürk bir görüş belirtmiş. Herkes kendi kalitesini artırmaya çabalamalı başlığıyla. Kemal Tekten'le, ki kendisi Tekten Kolejleri'nin sahibidir, eski milletvekilidir ve ayrıca Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nın da genel başkanıdır. Kısa bir söyleşi yer alıyor. Onun dışında Acıbadem Okulları'ndan hatırlayacağımız İdris Topçuoğlu'yla okullar hem bilgelik hem beceri öğretmeli başlığını taşıyan bir görüşü, Mahmut Bıyıklı'nın Liyakat Olursa Eğitimde Çığır Açarız başlıklı bir görüşü, Ömer Avcı'yla bir söyleşi, İbrahim Hakan Karataş'la ayrı bir söyleşi ve Nuri Özkan'la da ayrı bir söyleşi şeklinde devam ediyor. Taha Kılınç'ın Bir Çınarın Gölgesinde başlıklı yazısı hakikaten derginin en ilgi çeken köşelerinden biri olmuş. Ve Uluslararası Genç Derneği'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kudüs Seferi vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa. Ona dair de bir mini dosya yer alıyor. Tabii bütün başlıkları teker teker saymayalım. Biraz da dinleyicilerimizin merakını diri tutalım. Erol Göke'yle de bir söyleşi olduğunu hatırlatayım. Kültür sanat sayfası, Siyonizme dair bir söyleşi şeklinde dergi devam edip gidiyor. Efendim, bu ay bir de bahsetmek istediğim dergi Notos dergisi. Notos 71. sayısına ulaştı. Ağustos-Eylül 2018 sayısı var elimde şu an. Bu sayısını daha çok edebiyatla müzik arasındaki ilişkiye ayrılmış durumda. Buna dair geniş bir dosya söz konusu. Dosyayı Derya Bengi hazırlamış. Bülent Ortaçgil ile bir söyleşi var. Nuki Ordine ile bir söyleşi var. Robert Richardson'la Önce Okur Sonra Yazarız başlıklı bir söyleşi daha var. Notos edebiyat meselesinde hakikaten hem şiir hem öykü hem roman eleştirileri hususunda sağlam bir dergicilik yapıyor diyebilirim. Ben şahsen iki ayda bir çıkan bu derginin her sayısını alıp takip etmeye çalışıyorum. Çünkü nitelikli yazılar açıkçası nerede olursa olsun benim açımdan güzeldir ve kıymetlidir. Notos'ta da çoğunlukla bunu buluyorum diyebilirim. Furkan, dilersen senin önündeki Cengiz Han kitabından biraz da bahsederek devam edebiliriz.
Evet, ben de Cengiz Han kitabından birazcık bahsedeyim. Cengiz Han biliyorsunuz dünyanın görmüş olduğu, görüp görebileceği belki de en büyük hükümdarlardan bir tanesi. Çok ilginçtir Cengiz Han, kimileri tarafından, yani bizler tarafından hatta aynı zamanda zalim ve gaddar olarak adlandırılırken kimileri tarafından da cesur, kahraman bir hükümdar olarak adlandırılıyor. Yine tarihin görüp görebileceği en büyük imparatorluklardan bir tanesini kurmuş. Bir ucu Avrupa'da, bir ucu Güney Çin Denizi'nde. Bir ucu Kore'de, bir ucu işte şu an Hindistan taraflarında ve Orta Doğu'da. Yani çok büyük bir istila alanı var. 1100'lü yıllarda dünyaya geliyor ve çok zor bir çocukluk geçiriyor. Yani bir kabilesi içerisinde babasına bir suikast düzenleniyor ve bunun neticesinde babası hayatını kaybediyor. Kabilesi tarafından dışlanıyor. Sonrasında babasının bir arkadaşı ve sonrasında kendi ordusunda da general olacak bir tarafından kurtarılıyor. Sonradan Moğolları bir araya getirerek bölgede hükümranlığını ilan ediyor. Yani tek güç olduğunu ilan ediyor ve sonra akınlar başlıyor. İşte bu kitap Cengiz Han isimli Jack Weatherford'un yazmış olduğu Kronik Yayınları'ndan çıkan kitap Cengiz Han'ın aslında bir portresini sunuyor. Şimdi geçen haftaki programda vaka çözümlemesinden bahsetmiştik. Yani olayların arka planı. Bu kitapta da benzer bir olayı görüyoruz. Yani işin içerisinde tarih var. Tarihle birlikte günümüze uzanan etkileri de Cengiz Han istilasının.
Çoğunlukla bir yani portre çalışması mı bu? Yani Cengiz Han'ın işte aslında biyografi, yaptığı savaşlar, tabii, bütün tabii hükümranlık yılları onu mu anlatıyor?
Yani bu kronolojik olarak bir tarih kitabı değil. Daha çok popüler bir dille yazılmış ama
öyküleştirmiyor
tabii, anladım. Yani tam olarak öyküleştirmiyor. Yani öyküden ziyade hayatının kilit noktalarına dokunmuş, oradan bir takım parçaları almış, günümüzde birleştirdiği noktalar var ve tarih içerisinde ki etkileşiminden bahsettiği hususlar var.
Bayağı hacimli bir çalışma yani görüyorum.
Tabii hacimli bir çalışma. Yani 400 sayfaya yakın bir kitap.
Bu tarz sayfa. Popüler tarih kitapları. Aslında bir yandan popüler evet. tarih ama bir yandan da arkasında 4-5 sayfalık bir kaynakçası olan tabii. kitaplar.
Ve bu kitapları ama işte kolay satılabilir hale getiriyorlar abi.
Tabii ki.
Yani esasen baktığında bunu bir akademik çalışma olarak da görebilirsin.
Tabii herkesin okuyabileceği akademik çalışma diyecektim ben de zaten.
Ha, evet yani popülerleştiriyorsun kapağıyla işte biçimiyle.
Yani ben kitabı elime almadım ama 10 sayfa kaynakçası.
10 sayfa
diyor.
Kaynakçası var Yusuf. Oo. Yani 10 sayfa
hangi
kaynakçası
var. Hangi diller var mesela? Sadece İngilizce yoktur herhalde.
Yani muhtemelen farklı dillere
kaynakçada hangi dillerden yararlanılmış?
Yani bu kaynakçasında İngilizce eserler var. Genelde İngilizce eserlerden faydalanılmış ama İngilizce eser olmasıyla birlikte akademik kaynaklardan faydalanılmış. Yani bu tip popüler yayınlar Batı'da var ki Batı insanlar aslında bilginin kaynağına yönelik bir takım yaklaşımları da var. Yani metodoloji diyoruz ya, insanlar bunu arıyorlar. Hani sadece duygularını tatmin etmek için belli bir portre çizmek için zihinlerinde okumuyorlar.
Tabii hem akademik çalışmanın soğukluğu yok, evet. ciddi bir çekiciliği var. İnsanı kendisine çekiyor. Hem de popüler çalışma ama yani tarihi gerçeklerden de uzak değil. Çünkü çok ciddi bir arka planı var. Yararlanılan kaynaklar var. Akademik ahlaka da sahip
mesela kitaplar. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Varoluşçular Kahvesi diye bir kitabı tanıtmıştım Okur Dergisi'nde. Sarah Blackwood'un. Yani o kitapta aynı bu şekildeydi. Yani okuduğunuz zaman kitabı mesela Sartre'la alakalı ciddi bir bilgi elde edebiliyorsunuz. O dönemin atmosferiyle alakalı çok ciddi bir bilgi birikimi elde edebiliyorsunuz. Ve farklı okuma alanlarına sizi yönlendiriyor ama bir taraftan dili de gayet uygun. Yani insanın hayal dünyasına da hitap edebiliyor.
Aslında bizde de bu tarz çalışmalar yapıldı aslında ama bir yönüyle tabii. eksik akademik yönü yoktu. İsim vermeyeceğim. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yılları da geldi. 90'lı yıllarda biz ilk okuduğumuzda da o kitaplardan çok okuduk. Tarih kitabı, tarih işin içerisi bizzat başlığında tarih var. Ancak hiçbir kaynakçası yok.
Evet, evet.
Yani muhtemelen içindeki olaylar da doğrudur ama bunu yazan kişi arkasına bir kaynakça koyma, 3-5 tane dipnotu yerleştirme zahmetine katlanmamış. Dolayısıyla o kitapları bir şekilde çok değerli çalışma olmasına rağmen şüpheli konumuna düşürmüş.
Çok doğru. Aynen. Yani bu hususa katılıyorum. Dediğiniz gibi bir takım hatıratlar da var. O dönem yayınlanmış. Ama
benim dediğim tarih kitapları. Tabii. Gerçekten tarih kitabı diye sunuluyor. Vatandaş yani yazar bunu yazabilmek için çok ciddi bir akademik tarama yapıyor. Fakat bunu eserine koyma zahmetine katlanmıyor ya da dipnotları yerleştirmiyor, alıntıları falan yazmıyor. Kendisi koymuş gibi. Aslında doğru bir tarih kitabı olabilir %70-80 oranında ama o yazım adabına uymadığı için şüpheli kılıyor. Türkçe'de çok var böyle tarih kitapları. Ben burada örnek vermeyelim. Çok aslında ciddileştirdiğimiz için.
Mesela şiir dediğimizde, felsefe dediğimizde insanın o subjektif boyutu, öznel boyutu daha ön plana çıkıyor. Ama tarih denildiğinde insan bir ikilemde kalıyor. Yani subjektif taraftan kesinlikle kendinizi soyutlayamıyorsunuz. Ama objektif olabilmeniz de tam anlamıyla mümkün değil. Yani
elbette.
İkisinin arasında bir yol tutturmaya çalışıyor tarihçiler. Zaten bu da biliyorsunuz o tarih felsefelerinde, metodoloji arayışlarında çokça karşılaşılan bir sorun. Ama tarih kitabı elinize aldığınız zaman kaynakçasının olduğunu görmek insana en azından o kitapla ilgili bir güven veriyor.
Tabii ki.
Yani çünkü ben mesela felsefe kitabı alsam, örnek veriyorum, ya da şiir kitabı alsam kaynakçasına bakmaya ihtiyacım yok. Çünkü o rasyonel bir şey. 1000 sene önce de o fikirler tartışılıyordu, günceldi, günümüzde de güncel. Veya şiirinde zaten öyle bir durum söz konusu değil. O tamamen subjektif bir şey. Ama tarih denildiğinde ya da bilim, bilimsel bir şey denildiğinde onun o kökenine, kaynakçasına insanlar dikkat ediyor.
İşte bize dipnotsuz yazıldı tarih
evet, evet.
kitapları.
Yani kronik yayınları biliyorsunuz abi. Evet. Çıkartmış
tarih
olduğu.
Tarih kitaplarında tabii, hakikaten çok iyi işler
yani
yapıyor.
Çok güzel işler yapıyorlar. Daha önceden de biz programımıza kronik yayınlarına ait kitapları tanıttık. İlber Ortaylı'nın kitapları çıkmıştı
evet,
orada.
Evet. Yani nitelikli işleri her zaman
evet, güzel
desteklemeye çalışıyoruz.
Güzel işler yapılıyor evet.
Kudüs Ey Kudüs'ün yeni baskısını onlar yaptı. Evet. Hatırladığım kadarıyla.
Evet. Halil Nalcı'nın yine iki ciltlik bir güzel bir çalışmasını yayınladılar. Şimdi Hamit abi, sizin de önünüzde bir kitap görüyorum. Bize ikram edeceksiniz herhalde bu hafta.
Eyvallah. Bendeki kitap bir roman. George Orwell'i 1984 ve Hayvan Çiftliği'nden tanıyoruz. Ancak bunlar onun ileri yaşında, gerçi ileri yaşında dediğimiz, kendisi 47 yaşında vefat etmiş. Birisi. Evet. Öyle hatırlıyorum. 47 yaşında vefat etmiş. Hayvan Çiftliği ve 1984 onun
son zamanlarında
yazdığı
çünkü
kitaplardan.
Ben de şeyi biliyorum abi, çok gençken daha 20'li yaşlarında böyle deneme kıvamında yazdığı yayınları dönemin iyi gazetelerinde yayınlatmış ve daha sonra da kitaplaştırmış. Kitaplar ve Sigaralardı mesela bir tanesinin adı. Yine böyle deneme kitapları var Sel Yayınları'nda.
Can Yayınları onun romanlarını basıyor. Fakat gazete yazıları, dergi yazıları falan var. George Orwell genç yaşlarında bugün Myanmar dediğimiz Burma'ya gidiyor. Orada çok ciddi bir şekilde İngiliz sömürgesinin gerçek yüzünü görüyor.
Asker olarak mı gidiyor acaba?
Asker olarak gidiyor. İsterseniz ben onun bir özgeçmişini okuyayım. Eton College'da okuyor mesela. Evet. Eton College, Mehmet Şevket Eygin'in sürekli yazılarında bahsettiği Müslümanların neden Eton College ayarında bir okulu yok diye sitem ettiği bir...
Kraliyetle de bağlantısı vardı zannediyorum değil mi?
Tabii. Yani çok ciddi bir şekilde Hristiyan ahlakı öğretiliyor Eton College'da ve bütün müsbet bilimlerde en iyi şekilde öğretiliyor. Lise, üniversite seviyesinde bir kolej, okul orada okuyor ve daha sonra üniversite için burs kazanamayınca Burma'ya çalışmaya gidiyor. Peki polis abi, olarak bu, görev yapıyor.
Bu roman da şimdi temel olarak neden bahsediliyor?
Sömürgenin, İngiliz sömürgesinin gerçek yüzünü gösteriyor. İngilizlerin oraya gerçekten hırsızlık için gittiğini gözler önüne seriyor bu romanında. Ve şöyle bir ifade var mesela, arka kapağı da almışlar. Sanırım bunu okuduktan sonra da çok her şey anlaşılıyor. Çok fazla konuşmanın gereği olmayacak. Bu ülkede bulunmamızın hırsızlıktan başka bir nedeni olduğunu söyleyebilir misiniz? İngiltere'nin memuru Burmalı'nın kollarını tutar, tüccar da adamın ceplerini boşaltır. Britanya İmparatorluğu İngilizlerin, daha doğrusu Yahudi ve İskoç çetelerinin ticaret tekelleri kurmalarını sağlayan bir aracıdan başka bir şey değildir.
Aynen. Bu çok ilginç, çok güzel. Yani burada kollarını tutan eşkıya İngilizler olurken, İskoçlar olurken ceplerini boşaltan tüccarlar da Yahudiler oluyor. Evet. Çok güzel bir benzetme. Evet. Harika evet. Yani.
Yani işte meseleyi anlayıp...
Burmalı'nın yani oradaki bir yandan da orada Burma'nın yerlilerinin İngilizlere çalışmalarını, işbirliği yaptıklarını da çok güzel bir şekilde alıyor. Özellikle ilginç kahramanlar var romanda ve çok genç yaşında yazdığı ilk roman olmasına rağmen hakikaten çok değerli bir kitap olarak görüyorum ben. Eyvallah. Çok iyi bir ilk roman.
Burada şey de vardır, aklıma şu geldi. Hollywood filmlerine baktığımızda mesela Indiana Jones serisine bakalım. Böyle Orta Doğu'ya falan gideceğiz ama mutlaka oradan birebir tanıştığı, işbirliği yapan birileri vardır. Yani çok eskiden tanıştığı. Mesela yine James Bond filmlerinde vardır. İşte Afganistan'a gider, örnek veriyorum James Bond. Orada bir işbirliği yaptığı, tanıdığı biri vardır. Ya da Rambo filmini düşünelim. Afganistan'a gidiyor Rambo değil mi?
Evet.
Yani Afganları tırnak içerisinde söylüyorum, kurtarıyor ya. Orada mesela hani Rambo'nun yanından ayırmadığı ya da işte Rambo'yu hep yol gösteren işbirlikçiler vardır. Yani bu işbirlikçilik dosyasını aslında ayrı çalışmak gerekiyor. Onu ayrı bir başlık doğru. altında değerlendirmek doğru. gerekiyor. Ve
bunlar
burada da
futbolda asist yapan adamlar gibi abi.
Evet.
Burada da şöyle bir şey yani Frans Van'ı anmak lazım. Onun bir kitabı vardır. Siyah deri beyaz maske diye. Yani o siyah derinin üzerine beyaz maske takan tırnak içerisinde yine söylüyorum bunu. O hainler her yerde mevcutu olan bir şey yani.
Doğru. Onların işte o işbirlikçileri olmasa zaten sömürgecilik var olmaz, devam edemez.
Mümkün olmaz.
İşte burada da Machiavelli'nin.
Bugün Hindistan'da İngiliz'in işte sömürüsü hala devam edebiliyorsa büyük uluslararası şirketlerle, işte dil hakimiyetiyle, bu oradaki işbirlikçiler sayesinde.
Çok basit bir olay söyleyeyim. İngiltere'nin şu an resmi sınırları, İngiltere dediğimiz yerin resmi sınırları bizim Ege bölgesi kadar falan hemen hemen. Ancak Britanya İmparatorluğu dediğimiz zaman koskocaman Amerika'dan daha büyük sınırlara sahip. Tabii. Yani i̇şte Amerika'nın bir ucundan bir ucu.
Tabii. Hayır, kendisini hala öyle diyor. Tabii güneş batmayan yani imparatorluğuz evet. biz diyor.
Ve şu an Hindistan.
Bu işbirlikçiler yani. Aslında orta seviye insanlar arasından seçiliyor. Ve bunlar yetiştiriliyor, büyütülüyor.
Tabii. Yani bir yerde sömürü başlamadan önce zaten bu şey gibi abi, diyabet başlamadan önce en az 10 yıllık bir geçmişi vardır derler ya.
Derviş kolonizatörlerden söz edilir. Evet, evet, Osmanlı evet. bir yeri tabii. fethetmeye gitmeden önce dervişlerini gönderir. Evet. Bunlar da iş adamlarını gönderir, başka şeyler gönderir.
Okullar açar. Okullar en açar. Önemli.
Tabii o devamlılığını sağlamak için okul açacak orada, ticaret yapacak,
hastaneler yapar.
Hastaneler.
Özellikle okul ve hastane çok ciddi iki yatırım.
Şimdi Afrika'ya gitmiştik abi geçen yıl. Uganda'ya başbakanlık TİKA aracılığıyla. Şimdi orada pek çok tabi yerli insanla oturup konuştuk, sohbet ettik. Hatta bazıları burada Hüdayi aracılığıyla Türkiye'de bulunuyorlar, eğitim alıyorlar, Türkçe de biliyorlar. Yani şunu sormak istedim ben, hani orada da bir İngiliz sömürgesi söz konusu. Afrika'yı biliyorsunuz bölüşmüşler kendi aralarında zamanında. Fransızları da gelmiş, İtalyanları da gelmiş. Oraya İngilizler almış. Ve şu an İngiliz usulü bir krallık devam ediyor orada. İngilizce kendi yerel dillerinden daha hakim. Uluslararası bütün şirketleri orada. Ya bu sömürüden rahatsız değil misiniz siz diyoruz hani çok basit bir soruyla. Diyorlar ki hayır, onlar bize yol yaptılar. Onlar bize tarım yapmayı öğrettiler. Yeraltı zenginliklerini çıkartmayı. Ama tam bunu niye yapıyorsun yani, bu hayırsever bir ülke mi yani, niye yapıyor bunu? Ya tamam, karşılığını da alıyor işte, dünyanın diyelim ki o zaman için çok kıymetli işte yaprakları varmış, ağaçları varmış, onlardan bir sürü başka eşya üretebiliyorlarmış, onları almış götürmüşler. Ama diyor onun karşılığında biz diyor çok fakir yoksulluk ve hiçbir şey bilmiyorduk, bize onları öğrettiler diyor.
Yani şöyle söyleyeyim, günümüzde de hala Afrika ülkelerinde yaşayan insanlardan şöyle yorumlar geliyor Yusuf, sen rastladın mı bilmiyorum. Eğer diyor yani işte kendilerini sömüren kişiler ülkeden çekilirse diyor, biz açlıktan ölürüz diyorlar.
Tabii. Ama işte sistem, onu şöyle abi, sistem öyle bir kurulmuş ki gittiği zaman hakikaten sistem çökecek.
Çökecek.
Yani eğitimi çökecek, başka
çünkü
şeyi
belli
çökecek,
seviyede
ekonomi
eğitim
çökecek.
Veriyorlar. O seviyenin üstüne çıkamıyor yerli halk.
Ama burada evet çok.
Ama başka ülkeye girmesine izin vermiyor. Ülkeler de zaten kesinlikle. Kendi aralarında
etkileşimi yok ediyor.
Fransa Uganda'ya karışmıyor. İşte Cezayir,
ben
sen de bana Cezayir'e karıştırma diyor.
Orta Asya'dan örnek vereyim. Kazakistan'da geçtiğimiz sene milletvekili olacaklarda Kazakça bilme zorunluluğu getirildi. Yani Kazakça aynen. bilmeyen Kazaklar var.
Evet evet. Düşünün. Çok ilginç.
Yani ve bunlar milletvekili oluyor, devlet memuru oluyor. Kazakça
her şeyden geçtik diyor da Kazakçayı bari bilin diyor yani.
Kazakça sınavını geçemeyen milletvekili adayı olamıyor.
Burada çok güzel yani, orada bir Rus sömürüsü vardı. Mesela yine Fanon'a dönecek olursak aklıma geldiği için
güzel
söylüyorum.
Güzel dedin. Güzel olan Rus sömürüsü mü? Onu
hayır,
tam
hayır.
anlayamadık.
Yani Fanon'un güzel bir tespiti aklıma geldi. Onu tekrar paylaşayım. Benim hakikaten yani hayatımda önemli izlerden bir tanesidir. Mesela Aimé César var. Evet. O da çok sömürgecilik üzerine ciddi kafa yormuş isimlerden. Ama Fanon diyor ki yani sömürgeciler bir yere gittiği zaman diyor önce milli eğitimini ele geçirirler diyor. Milli eğitimde diyor çocuklara şunu öğretirler diyor. Yani sömürü zihniyetinden bahsediyor. Şunu bilin, biz beyazız. Siz esmerseniz, sarısınız, işte kızılsınız ya da siyahsınız, neyse aramızda bir fark var. Bu farkı bilerek hayata bakalım. Şimdi size öğreteceğimiz bu derslerde de bilimsel olarak bunları zaten ispat edeceğiz diyor. Ve işte bu Darwinizm dediğimiz olay. Fanon Darwinizm'den nefret eder. Çünkü Darwinizmin sömürgecilik tarafından icat edilmiş bir sözde bilim olduğundan bahseder. Yani diğer ırkları aşağılamak için yapılan bir
öyle
şeyden.
Zaten. Yani öyle zaten. Avrupalıların yani. Üstün ırk anlayışı için.
Aynen.
Çok doğru.
Ve şunu ifade ediyor Fanon. Bu şekilde yetişen bir nesil diyor, farklı düşünme becerilerini yitirir diyor. Yani özgür düşünen insanların aslında bir yönüyle hani devrim yapabileceğinden bahsediyor.
Yani burada da Burma günlerinde geçtiği kadarıyla sıradan bir İngiliz bile köyden geçtiği zaman insanlar işi gücü bırakıp selam verirler.
Evet.
İngiliz'e.
Evet. Ki hala bugünde de yani günümüzde de Afrika ülkelerinde, dünyanın farklı yerlerinde özellikle İngilizler tarafından sömürülen, farklı milletler tarafından sömürülen ki Fransızlar vesaire. Hala onlara yönelik bir kompleks vardır. Yani bir üstünlük anlayışı vardır. Bunlar çok dikkat çekiyor. Şimdi mesela Fransa Suriye'den çıkmış yıllar önce ama hala Suriye'de günümüzde bile Fransız etkileri var.
Hala
var.
Şimdi bundan sonra da belki Rus etkisi, İran etkisi olacak. Allah daha beterlerinden korusun.
Amin.
Efendim programımızın sonuna doğru yaklaşmışken ben bir kitaptan daha söz edeyim. Tahlil yayınlarından çok taze yeni Nurettin Yıldız Hoca'nın İnternet Fıkı isimli bir kitabı yayınlandı. Bu aslında oldukça bakir bir alan. Çok kalem oynatmadığımız, çok belki ilgilenmediğimiz bir alan. Hakikaten o anlamda ilginç olmuş. Temmuz 2018 tarihli bu çalışma şu bölümlerden oluşuyor. Yeni bir alan internet fıkhı, bu neden gerekli? Müslüman internet ve iletişim rehberi, çocuk ve internet meselesi, tüketme kültürü, telefonun Müslümancası, haklar dosyası, edep tuşu, dedikodu fırtınası gibi devam eden çeşitli bölümler var. Özellikle iç tasarımının çok güzel, hoş olduğunu söylemem lazım. Ve burada esas olarak Nurettin Yıldız Hoca şunu söylüyor. Normal bir Müslüman için helal, haramlar neyse bu sınırlar bellidir. Aynısı tamamıyla internet için de geçerlidir. Fakat fıkıh dediğimiz o derin bilgi meselesi internet üzerine özellikle çalışılmalıdır. Yani yarın insanlar İstanbul'dan Kars'a diyelim ki böyle kolayca seyahat edebildikleri gibi işte Mars'a da uzayın herhangi bir yerine de kolayca seyahat edebildiklerinde bir uzay fıkhı çalışılmalıdır. O yüzden internet fıkhı çok ihmal edilmiş bir meseledir diye altını çiziyor. Hatta Diyanet'e de bir sitemi söz konusu. Neden 50 yıldır ilmi halinizi değiştirmiyorsunuz, güncellemiyorsunuz diye. Ve kısmen hani bir kitabın izin verdiği alan neyse ve tek kişinin yapabileceği şey neyse onu yapmaya çalışarak bazı meseleleri değiniyor. Burada özellikle tabii genç arkadaşlar için bazı internet içerisindeki onları harama sürükleyecek şeylere dikkat edilmesi gerektiği, işte özellikle çocuğun sağlıklı gelişimi için nasıl bir internet kullanımı olması gerektiği ve bunlara ek olarak da telefonla ilişkimizin nasıl olması gerektiğine dair bazı önemli anekdotlara yer veriyor. Mesela kitabın bir bölümünde 3 tane hadis-i şerif hatırlatılmış. Bunlar aynı şekilde internet içinde konuştuğumuzda göz önünde bulundurulması gereken meseleler şeklinde söyleniyor. Bu 3 hadis şöyle. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden tehlike görmediği insandır. 1 numara bu. Aynısını internetin her alanına da uyarlayabilirsiniz deniliyor. 2. olarak, Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen işle ilgilenmemesi iyi Müslüman olduğunu gösterir. 3. olarak, kendisine bir konuda soru sorulan güvenli kimsedir. Yani siz internete yazdığınız, işte birilerinden aktardığınız, iddia ettiğiniz şeylerin ne kadar hakikat barındırıp barındırmadığına bakacaksınız. Güvenli insan olacaksınız. Ve haram helal çizgisi neyse aynısını internette de dikkat edeceksiniz deniliyor özetle. Bu programımızda aslında biraz İhsan Oktay Anar'ı da konuşmak istiyorduk. Fakat sonlara doğru yaklaşmış olduk. İnşallah başka bir sefere diyelim. Hamit abi geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun, eksik olmayın. Furkan, var mı eklemek istediğin?
Yani bugün güzel konulardan konuştuk, artık daha fazla bir şey söylemeyelim, öyle değil mi?
Hay hay. Efendim bu haftanın sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.